Eylül.
Ayrım 21.
Pencereyi açıp yavaş yavaş sokulan gündüz içinde saatlerce yeni mahalleye baktı. O kadar dalıp kalıyordu ki bazen hiçbir şey düşünmeyerek durduğu oluyordu. Sonra güneşin ilk ışıklarıyla manzara dalgalandığı zaman giyindi, aşağı indi. Erken bir kır seferi yaptı. Böyle hafif yürümek, rıhtımların üzerinde, durgun denizin yanı başında gezmek için açtı. Daima onu düşündüğü halde gözünün önünde değildi. Gelirse bile yalnız gözleri geliyordu. O zaman bazen durup feryada benzeyen bir mutlulukla, lakin işte seviyorum diye haykırmak istiyor, yalnız onu, başka kimseyi sevmeyeceğim diye yemin etmek ihtiyacı duyuyordu. Sevmeyecekti ve evet, hatta sevmemişti. İşte şimdi görüyordu ki şimdiye kadar kimseyi sevmemişti. Ta ilk gençliğinden beri, ilk hararet ve coşkunlukla hiçbir kadını kendisine yeter bulmayan, hepsine birden sahip olmadan öleceği için yanan Necip, kadın olarak ne kadar yüksekten uçan istekler, aşkla ilgili ne kadar dünyanın üstünde mutluluklar hayal etmişse, Suat onu bu kadarcıkla, hepsinin ötesinde mutlu hissediyordu. Hayatında bundan çok değil, hatta bu kadar mutluluk istememişti. Ruhunda bu kadarını istemeye güç bulmamıştı. Ruhunun zavallılığına bakıp şimdi erişmiş olduğu aşka karşı derin bir şükran hissediyor. Ah Suat, bir sen varsın, bir sen diyordu. O gün akşama kadar bu ruh hali devam etti. Bazen yalnız mutlu, dingin, sonra yeniden heyecanlı ve memnun. Ulaştığı yüceliği düşünüyor. O hoplama her saniye onu sevdiğini bilirken yeniden her saniye bunu unutup bir daha hatırlama hoplaması yüreğini hayatla dolduruyordu. Sonra onu yalnızca güzelliği için değil, büyüklüğü, eşsizliği için de sevdiğini, asıl bunun için sevdiğini düşünerek işte asıl aşk diyordu. Bu dereceye gelince ona ait olmayan en büyük bir şey bile değersiz görünüyor ve ona ait olduğu için ne değersiz bir şey değer kazanıyordu. Böyle bir şeyin değerli ve yüce olması için uzak ya da yakın ona ait olması yetince birçok şeylere önem vermemeye alışmış olan Necip bütün o şeyleri sevmiş, yüceltmiş gibi oluyor. Çoğu zaman tanıdığı şeyleri ona ait olmadığı için şimdi ihmal edip küçümsüyordu. Sonra gece musiki ona ruh gıdası oldu. Yemekten sonra maskeli balonun üvertürü telaşlı akışıyla birden başlayınca bir süre çevresinde masalarda oturan tuvaletli madamları, mösyeleri unutup kendisini o kadar mutlu olduğu küçük odada sandı. Operanın küçük havalarının devamı onu mutlu ve bir hoş ediyordu. Musiki ona yanında Suat varmış, onun hava ve nefesini soluyormuş gibi bir anı, görüşü, bir duygu derinliği veriyordu. O kadar sevdiği, lakin sapından koparılmış parçasını bayılarak dinledi. Bu havalar ona hep Suat için beslenmiş gibi geliyordu. Ruhunun bütün özlemlerini o kadar ilan ediyordu. Bu gece bu musikinin etkisiyle hayal dolu bambaşka bir gece oldu. O kadar ki odasına çekildiği zaman üst üste içtiği şişelerin dumanlandırdığı kafasıyla yatmaktan başka bir şey yapamadı. Fakat bütün ruhu, mutlulukları, özlemini yatsıdan bir rubap gibi şiirle ve ahenkle titriyordu. Uyumuyor gibi bir uykusuzlukla birlikte uykunun mesettiği onun hayatını bütün musiki anılarıyla hafif sesle şarkılar söyleyen evreleriyle istediği gibi düzenlemeye olanak bırakıyordu. Ertesi gün geç uyandı. Güneş temiz bir gökyüzünü bütün parlak dalgalarıyla ışıldatıyordu. Pencereyi açıp önce bonjour demek için o tarafa baktı. Gökyüzünün atlas etekleri altında, denizin sıcak dalgaları üstünde, pazarbaşı yıkanmış ışıklar içinde gülümsüyordu. Birden öyle bir özlem hissetti ki, üç gündür nasıl onu görmeyerek, görmediği halde görmeye ihtiyaç hissetmeyerek kaldığını anlayamadı. Fakat gitmek düşüncesinin önünde şaşkın ve iradesiz kaldı. Nasıl gidecekti? Özellikle sonra ne olacaktı? Bunları düşünerek gezindi. Yemek için otele döndüğü zaman bu o hale geldi ki ondan ayrı yaşamak olanaksızmış gibi göründü. Ne olursa olsun oraya gitmek için dayanılmaz bir istek duydu ve yemeği güç yiyerek bir arabaya atladı. Araba iskeleyi geçip sefarethaneler rıhtımından boğazın temiz rüzgarıyla yıkanarak hızla giderken onun gözlerini düşünüyor, onlardan nasıl bir kabul göreceği konusunu eline boyuna tartıyordu. Birden onları donuk ve anlamsız bulma düşüncesi onu o kadar korkuttu ki tereddüt etti. Ve bir kere bu olumsuz düşünce başlayınca böyle sevildiğine dair o kadar da açık bir belirti görmediğini itirafa kadar indi. O zaman bir mücadele başladı. Yeniden o gözlerin şiiriyle bayılarak kalmak ihtiyacının bunları soğuk ve sakin bulmak korkusuyla mücadelesi. Buna büyük dereye kadar dayandı. Fakat yaklaştıkça o kadar şiddetli bir heyecana kapıldı ki bastonuyla arabacıya dokunup durdurdu. Orada indi. Şimdi nereye gidecekti? Sersem düşünmeyerek geri döndü. Bilmeyerek yürümeye başladı. Köyün içinde yürürken nedenini bilmez gibi içinde bir eziklik hissediyor. 3 günlük mutluluktan sonra şimdi bunun altında eziliyordu. Birden çayıra geldiğini gördü. Bentler yoluna saptı ve buradan onunla birlikte kaç kere geçtiğini hatırlamak yüreğini sızlattı. Az daha ilerleyince orada sol koldaki bahçe dikkatini çekti. Burada arabalarını durdurmuşlar, su içmişlerdi. Artık bunlar olanaksızdı, değil mi? Oraya ağaçların altına oturdu. Bir başına sessiz durmaktan zevk aldı. Uzun uzun düşünerek Suad'ın o bakışını yeniden görmeye çalışarak umut ve güç bulmaya uğraşıp biraz kendisini toparladı. O son bakışın hüzünlü rengi onun için binlerce anlamla dolu geliyordu. Suad'ın önce hiç ses çıkarmayıp başını bile kaldırmayıp meşgul oluşu kalbiyle ettiği mücadeleyi gösteriyordu. Fakat sonra kalbi üstün geliyor, gözler bu mücadelenin hüznüyle nemli, dudaklar tereddütlü, ses titrek, yine gelirler elbet diyordu. Heyecan ona böyle yine gelirler diye teklifli bir söz söyletiyordu. Hayır, bu ilgisizlik nefret olamazdı. Alıştığı sessizlik içinde duyduğu bir gürültüyle başını çevirdi. Yoldan geçen arabaya baktı. Fakat birden gözlerinde bir karartı gördü. Arabada Süreyya ile Suad'ı görüyorum sanmıştı. Ve bu birden ona bir hainlik yarasına benzer, yorgun kalbinde açılan bir yara gibi acı duygusu verdi. Bunda bir karı ihaneti, verilen yemini bozmak gibi bir şey, bir facia görüyordu. Ona Suad kendisiyle birlikte olmasa gelmez, eğlenemez gibi geliyordu. Başını eğip derin bir acılık, yaslı bir hüzünle, ah talihsiz, bilsen ki onun hayatında sen ne kadar değersiz bir şeysin, bunu bilsen diyordu. Evet, bunu bilseydi de böyle geniş, sonsuz hayallere dalmasaydı, bir bakışta sonsuz aşklar bulmasaydı, bütün bunları kendisi hem yalnız kendisi yapmamış mıydı? Birkaç gündür o kadar mutlu eden emin olma duygusu altüst olarak yerine büyük bir şüphe boğan bir umutsuzluk geldi. Azan bir şüphe boğan bir umutsuzluk. Kendisi Suad'ın hayatında hiçbir şey, bir eğlenceyken Süreyya, ama Süreyya onun sahibi, amiri, kocasıydı. Onların hayatları birbirinin de. O Suad'ı erden ve masum almış, yıllarca onunla yaşamıştı. Hatta Suad kendisini sevseydi bile onun gibi olmasına her şey engeldi. Bu evlenmeden Süreyya'dan başka, bütün maddi şeylerden başka manevi şeyler de engeldi. Her şey, bizzat Suad, bugünü ve geçmişiyle bir engeldi. Geçmişi Süreyya'nındı, onunla yaşamıştı, onunla yaşıyordu ve onunla yaşayacaktı. Şimdi kendileri birbirlerinin olsalar bile hiçbir zaman öyle olmayacaklardı. O Süreyya'nın karısıydı. Uzun bir zamandır karısı olmuştu. Mutluluk ve zevkle olmuştu. Hiçbir zaman bu anıları, zevk ve mutluluğu kendisi mahvedemeyecekti. Bu kadar sevdiği bir kadını sanki aralarına kendisi de katılarak kirletmiş olacaktı. Bunda kendisini taşkınlığa sürükleyen bir kötülük görüyordu. O halde sevilse bile bu yalnız bir yaradan başka bir şey değildi. Halbuki hiçbir zaman Suad kendisini her şeyi bırakacak kadar sevmezdi. Hatta bir parça bile seviyor muydu? Kendisini güçlü bir şekilde inandırabilir miydi ki Suad tarafından seviliyordu? Bu düşüncelerin altında düşkün, acılı, hala o ihanet yarasıyla yaralı, yeniden onları görmemek için oradan kalktı. Ağır ağır Tarabya tepesine çıkan yokuşu tırmandı. Geceyi sessiz, karanlık ve acı dolu geçti. İçkiyle musiki elinde, fakat bu gece öldüren bir umutsuzlukla saatlerce bir ses söylemeyerek surat etti. Sabah Boğaziçi'nin bahara benzeyen sisli bir sonbahar sabahı bir anda onu yeni mahallede sabahları hatırlatan durgun denizli, berrak göklü, taze, bütün incileriyle, gümüşleriyle, ipekleriyle titreyen bir sabah. Şimdi onların orada belki henüz uyanmış olduklarını, mahrem ve yakın hayatlarını düşünerek otel hayatından bulantı veren bir sıkıntıyla kalktı. Giyinirken aşağı inip gazetelerin başına geçtiği ve orada gazetelere gömülmek için uğraştığı zaman zihninde bir düşünce onu umutsuzluğa sürükleyip boğan bir düşünce vardı. Ne olacaktı? Hayatı böyle keşmekeşle ne olacaktı? Bu hastalıktan iyileşinceye kadar ne yapacaktı? Ah sefil, daha dün burada ne kadar mutlu olduğunu düşününce benim cezamdır diyordu. Gazeteleri elinden atıp dışarı fırladı. Yeniköy'e doğru bir işi varmış gibi telaşla yürümeye başladı. Ama karar, artık bir karar gerekiyordu. Fakat neye karar verilecekti? Bununla birlikte karar verilmeden yeniden yemeğe dönmek, yine o kararsızlık içinde yemeğini yemek, yeniden o salonda o adamların arasında oturmak gerekti. Fakat artık yorgun, her şeyden, yalnızca yürümekten değil, düşünmekten, acı çekmekten yorgun, oracıkta, yorgunluktan ölüvermek için bekleyerek otururken terasın kapısında birinin girdiğini ve arkasından gelen garsonun ona kendisini gösterdiğini gördü. Sıçrayarak, "Süreyya," dedi. Öbürü elini uzatarak, "Evet, ben geldim," dedi. Ve sitem ederek, işte sonunda gelip kendisini bulduklarını söyledi. "Çünkü yalnız değilim, Suat aşağıda, arabada bekliyor," dedi. Sonra alay ederek, "Eğer sizi bir mutluluktan alıkoymazsak, alıp gezmeye götürmek için geldik," diye açıkladı. Aşağı inerken boğuk bir sesle yanıt vermek isteyen Necip'e anlatıyordu. Onun burada olduğunu Suat, çantasını almaya gelen otel hizmetlisinden anlamıştı. Bugün yarın uğrar diye beklerken sonunda gelmediğini görünce, "Zaten ben senin orada sıkıldığını anlıyordum. Sen bir kere gürültüye alışmışsın. Bizim köşemizde elbette sıkılacaktın. Fakat sonunda kavuştun. Kim bilir neler vardır. Yine bir entrika mı?" Necip orada, rıhtımdaki arabada çarşafından fark ettiği Suat'a yaklaştıkça perişan, titreyerek yanıt veremiyor, şimdi onun yüzüne nasıl bakacağını düşünüyordu. Hayır, o yaptığı işten sonra artık ona bakamayacaktı. Halbuki Süreyya bir taraftan konuşuyor, havanın güzelliğini anlatarak bugün Beykoz'a gideceklerini haber veriyordu. Ve Necip oraya gidip Suat'ı selamladığı zaman hala Süreyya'yı dinliyormuş gibi yaparak onun yüzüne bakamıyordu. Suat kocasına bakıp, "Gidiyor muyuz?" dedi. Onun baş işaretiyle aşağı indi. Süreyya arabacının parasını verirken Suat mutlu ettiğini ve sevildiğini bilen kadınlara özgü bir gülümsemeyle, "Rahatsız etmedik ya," diye sordu. Necip haykırmak, bu gözlerin, bu gülümsemenin karşısında ölmek ihtiyacıyla bitkin gözleriyle, tavrıyla yanıt vermeye çalıştı. Fakat sandala bindikleri zaman baktı, oh öle öle, başka bir ferahlık ve sarhoşluk hayatına giriyormuş gibi baktı. Bunlar çürük, donuk, bir bulut kaplamış gibiydi. Şimdi bu gözler kendisinden kaçıyor, biraz önce parıldayan bakışlarda şimdi bir sönüklük, bir kaçaklık var sanıyordu. Suat o önce buraya gelinceye kadar vereceği mutluluğun coşkunluğundan heyecan ve titremelerle, umut ve emelle perişanken, şimdi benliğini kaplayan bir güçle kendisini daha da düşürecek adımı atmadan doğan bir korkaklık ve tiksinmeyle güçsüzdü. Süreyya bugün şen, geveze, her şeyden bir söz çıkararak konuşurken Suat, "Ah haberin olsa," diyor. O Necip'e nasıl olup da Suat'ın bugünkü Beykoz gezmesini aklına getirdiğini anlatırken, bile bile onu Necip'in ayaklarına götürüp kabahatlerine, ihanetine gülünç bir şekilde alay etmek, Necip'in gözünde bile böyle bir adilik yapmak kendisine ağır, iğrenç geliyordu. Ruhunda buna karşı bir isyan, işte kendisini bu hüzün ve büyüye, hoşnutsuzluğa, ömründe ilk defa gelen bu dehşet verici saygısızlığa sürükleyen bir isyan ortaya çıkıyordu.
Ayrım sonu.